Ayrım 26.
Türkiye Reisi Cumhur'u devletin reisidir. Madde 11. Cumhurbaşkanı TBMM tarafından ve kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilir. Yeniden seçilmek mümkündür. Madde 10. Bu kadarı hükümet sistemi açısından da anlamlı sonuçlar yüklüdür. Bir kere devlet başkanlığı makamı kurulmakla meclis hükümeti sisteminin saf biçiminden uzaklaşılmıştır. Ama devlet başkanının yalnız meclis üyeleri arasından seçilebilmesi meclis hükümeti anlayışının sonucudur ve bu sistemin egemenliğini sürdürdüğünü gösterir. Dahası kuvvetler ayrılığını kabul eden anayasalarda devlet başkanı yasama organı ile doğrudan temas halinde değilken burada Cumhurbaşkanı yalnız icra vekilleri heyetinin başı olmakla kalmamakta, aynı zamanda gerekli gördükçe BMM'ye de başkanlık edebilmektedir. Madde 11. Bu da kuvvetler birliği ve meclis hükümeti anlayışının bir uzantısıdır. Cumhurbaşkanının meclise başkanlık edebilmesinin parlamenter rejime de ters düştüğü açıktır. Bu aykırılık yeni bir geçiş dönemi içinde bulunulmasıyla ve Mustafa Kemal Paşa'nın olağan dışı konumuyla açıklanabilir. Değişikliğin ikinci önemli boyutu hükümetin kuruluşunu ilgilendirmektedir. Meclis hükümetinin tipik özelliği olan vekillerin meclis tarafından seçilmeleri usulü son bulmuştur. Yeni sistemde meclis tarafından seçilen cumhurbaşkanı meclis üyeleri arasından başvekili seçer. Öbür vekiller başvekilce meclis üyeleri arasından seçildikten sonra vekiller heyeti cumhurbaşkanı tarafından meclisin tasvibine sunulur. Meclis toplanık değilse tasvip işlemi meclisin toplanmasına bırakılır. Madde 12. Başvekillik ve vekillik sıfatı bu tasviple kazanılır. Yeni sistem vekillerin ve başkan vekilin seçimini meclisin elinden alıp cumhurbaşkanına vermekle meclis hükümetinden parlamenter rejime doğru bir rota tutturmuştu. Bu yolla daha güçlü ve meclisten nispeten bağımsız bir hükümet oluşturulabilecekti. Zaten Mustafa Kemal Paşa'nın amacı da buydu. Saltanatın kaldırılmasından sonra artık bu yola girmenin de bir sakıncası kalmamıştı. Böylece 1923 anayasa değişiklikleri 1921'in saf meclis hükümeti sisteminden 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na geçişi sağlayan bir intikal kanunu niteliğindeydi. Bununla meclis yürütme ve idare yetkilerini kendisinden saklı tutmakla birlikte bu yetkilerin kullanımını icra vekillerine ve heyetine bırakıyordu. Yürütme de 1921 sisteminde köklü bir değişiklik yapılmaksızın bu defa gerçekten iki başlı hale geliyordu. Nihayet 1923 Anayasa Değişikliği ile getirilen bir başka düzenleme Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır. Resmi lisanı Türkçedir. Madde 2 hükmüdür. Bu hükümler Kanun-ı Esasi'de de yer almaktaydı. Madde 11 ve 18. 4. Hilafetin kaldırılması. 1922'de saltanat kaldırılırken halifeliğin korunmasının başlıca iki nedeni vardı. İç politika dengeleri henüz hilafetsiz bir düzene geçişe elverişli değildi. Ayrıca dış politika alanında bir yandan barış konferansı tedirginliği yaşanıyor, öbür yandan da İslam ülkelerini kollama niyeti ağır basıyordu. Şu var ki Cumhuriyet ilanından sonra halifelik iyice tedirginlik yaratan bir makam haline gelmişti. Gerçi halifenin hükümdarlık yetkileri yoktu ve bu yüzden de ona hükümranlık hakları olmayan devlet başkanı lakabı takılmıştı ama Cumhurbaşkanı'nın yanında ikinci bir devlet başkanına artık yer yoktu. Bu ikincinin hükümranlık haklarının olmayışı da işi değiştirmezdi. Bu yüzdendir ki yenilikçi ve cumhuriyetçi güçler Cumhuriyet'in ilanının hemen ertesinden başlayarak halifeliğe karşı da mücadele açtılar. Bir takım iç ve dış gelişmeler de tedirginliği artırıyordu. Saltanatın kaldırılmasından sonra bu defa da halifelik iç ve dış gelenekçi çevrelerin umut bağladıkları bir yer olmuştu. Halife seçilmiş olan Abdülmecit hanedandan biri olduğu için halifelik kisvesi altında saltanat yandaşlığının gündeme girmesinden çekiniliyordu. Bazı Hint Müslümanlarının halifeliğin güçlendirilmesi dileğini taşıyan mektupları da başkent çevrelerinde ulusal sorunlara dıştan bir müdahale sayıldı. Buna İsmet Paşa, Hintlilerin Türk anayasasını yorumlama yetkilerinin olmadığı yanıtını verdi. Bazı komutanların halife ziyaretleri de kuşku yaratmıştı. Böylece halifelik makamının kaldırılması sorunu gündeme geldi. duyulan kaygılar doğrultusunda Urfa mebusu Şeyh Saffet Efendi ve 53 arkadaşının imzaladıkları bir yasa önerisi halifeliğin kaldırılmasını ve Osmanlı hanedanı üyelerinin yurt dışına çıkarılmalarını öngörüyordu. Öneri gerekçesinde Türkiye'nin iç ve dış siyasette iki başlı olmaktan kurtulamadığı şeklindeki saptamalar özellikle dikkat çekiciydi. 3 Mart 1924 günü kabul edilen 431 sayılı Hilafetin ilgasına ve Hanedanı Osmani'nin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki haricine çıkarılmasına dair kanun ile halife halledildi. Hilafet makamı kaldırıldı. Madde 1. Halife ve hanedan mensupları yurt dışına çıkarıldı ve bazı taşınmaz mallarının millete intikali kararlaştırıldı. Hilafetin kaldırılması gibi köklü bir atılımın da daha öncekiler gibi adeta iki adım ileri bir adım geri taktiğiyle gerçekleştirildiği görülmektedir. Daha önce radikal bir davranışla TBMM rejimi kurulmuş ama güdülen amaçlar arasına saltanat ve hilafet makamının kurtarılması da eklenmişti. Daha sonra saltanat kaldırılırken halifelik korunmuştu. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte devletin dininin İslam olduğu hükmüne yer verilmişti. Şimdi hilafet makamı kaldırılıyor ama yumuşatıcı bir gerekçenin eklenmesi de ihmal edilmiyordu. Hilafet, hükümet ve cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiç, yer alıyor olduğundan hilafet makamı mülgadır, madde 1. Hilafet makamının kaldırılmasının anayasal açıdan iki derin anlamı vardır. Birincisi, ulusal devlet düzeninin temelleri kurulurken, hilafet gibi ulus öncesi, ümmet ve ulus üstü, İslam enternasyoneli bir kurumun sürdürülmesinin anlamsızlığıdır. Dolayısıyla bu kurumun kaldırılması, yeni ulusal devletin ulus ötesi İslam birliği iddialarda da bulunmayacağı anlamına gelmekte, uluslaşma sürecinin bir parçası olarak belirmektedir. Halifelik makamının kaldırılmasının ikinci anlamı, devletin ve toplumun dinsel, siyasal bir kurumdan arındırılmasıdır. Bunun laiklik yolunda bir ilerleme olduğu kuşkusuzdur. Nitekim bu yasayla aynı günde çıkartılan iki kanun bunun tamamlayıcılarıdır. Şeria ve efkaf ve erkan-ı harbiye-i umumiye vekaletlerinin ilgasına dair kanun ile Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Fakat halifeliğin bir kurum olarak kaldırılması, laiklik ilkesinin açıkça kabulü demekte değildir. Kaldırma gerekçesinde geçen hilafetin hükümet ve cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiç olduğu şeklindeki ifade de bunu gösterir. Kaldı ki devletin dininin İslam olduğu da bir anayasa kuralıdır. 4. Değerlendirmeler. Türkiye'de 1920'den itibaren kurulmaya başlayan yeni siyasal anayasal rejim, Mustafa Kemal'in damgasını çok güçlü bir şekilde taşımakla birlikte Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın koşullarından doğmuştur. İlk başlarda anayasal sistemin nasıl olması gerektiği konusunda hazır reçeteler yokken, ulusal kurtuluş mücadelesinin özel koşulları siyasal ve anayasal kurumları belirlemiştir. Hatta denilebilir ki başka hiçbir örnekte anayasanın occasio legis'ini oluşturan olayların izleri bunda açık ve güçlü biçimde görülemez. Siyasal anayasal kurumların oluşumunda şu basamaklar göze çarpmaktadır. 1. Yerel kongre iktidarları. 2. Ulusal kongre iktidarı. Sivas ve ARMHC. 3. Ulusal meclis TBMM. 4. Meclise bağlı hükümet TBMM hükümeti. 5. Meclisten görece bağımsızlaşan hükümet 1923 ve sonrası. Atatürk nutukta ilk basamağı atlayarak bunları şöyle anlatır. Biz evvela memlekette teşkilat-ı milliye yaptık. Sonra meclisi topladık. Evvela meclis hükümeti yaptık. Ondan sonra da hükümet yaptık. Görülüyor ki yaklaşım ve anlatım biçimleri ne olursa olsun Türkiye Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda aşağıdan yukarı ve sivil unsurlar çok belirgin ve güçlüdür. Bu kurumlaşmanın tarihsel işlevi krizi demokrasiyle çözmek olmuştur. Yerel önderler ve kongre iktidarları bunları bütünleyen Kemalist önderlik ve BMM yönetimi zorlukların ancak demokratik ve temsili, katılımcı kurumlarla aşılabileceği noktasında birliktirler. Anayasa hukuku açısından bakıldıkça bu yeni yapılanmanın temel ilkesi ulusal egemenlik, ana kurumu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Çok uluslu imparatorluktan ulusal devlete geçişin Düşünsel ve kurumsal motorları bunlardır. Bu geçiş, daha yerinde bir deyimle sıçrayış, bir ulusal demokratik devrim karakteri göstermektedir. Bu bağlamda 1921 Anayasası özgün, orijinal bir metin durumundadır. Dünya anayasacılık hareketleri içinde kendine özgü, sui generis, nev'i şahsına münhasır bir yere sahiptir. Anayasaların genel ve ortak işlevi iktidarın sınırlanmasıdır. Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki siyasal anayasal gelişmelerde padişahın egemenlik haklarını sınırlamaya, milleti buna paydaş kılmaya yönelikti. 1921 Anayasası ise iktidarın ve egemenliğin sınırlanması sorunsalıyla açıklanamaz. Burada egemenlik ve iktidarın kaynağında köklü bir dönüşüm meydana gelmekte, millet ve temsilcisi BMM biricik ve sınırsız güç olarak belirmektedir. TEK iktidarı sınırlamak için değil, ulusal birlik ve kurtuluş içindir. Devlet organları arasındaki ilişkilerde de bu fark edilir. Osmanlı döneminde yasama erki yürütme erkinden padişah koparılmaya çalışılmıştı. Şimdi ise süreç adeta tersine çevrilmiştir. Her türlü yetki mecliste toplanmış olup bundan böyle artık yürütmenin yasamadan yetkiler koparması gerekecektir. 1924 ve 1961 anayasaları bu yöndeki gelişmeleri yansıtacaklardır. Ulusal kurtuluş başta TEK ve BMM olmak üzere demokratik kurum, ilke ve yöntemlerle kazanılmış olduğundan yeni ulusal demokratik değerler ileriki anayasal gelişmeleri de etkilemiştir. Cumhuriyet, ulusal egemenlik ve TBMM'nin üstün yeri gibi esaslar kurtuluş anayasacılığından kuruluş anayasacılığına geçen miraslardır. O kadar ki 1961 Anayasası'nda bile hala yasama ilk el, kaynaksal bir yetki, yürütme ise ondan doğan türev sayılacak 1961 ve 1982 anayasa koyucuları fesih deyiminden kaçınıp seçimlerin yenilenmesi deyimini yeğleyeceklerdir. Türkiye'deki askeri müdahalelerin de kalıcı olma niyeti güdememeleri büyük çapta yine bu mirasla ilgilidir. 1921 Anayasası'nın örgütlenme modeli olan meclis hükümeti sistemi ise olağanüstü koşullardan doğan geçici bir seçenekti. Mustafa Kemal için de bu bir ara rejim modeliydi. Yürütmenin bir süre sonra ayrı ve kişilikli bir organ olarak serpilmesi kaçınılmaz bir yönelimdi. Nitekim 1923 değişiklikleri bunu haber verecek, 1924 Anayasası da aynı yolu izleyecektir. İkinci bölüm. 1924 Anayasası. 1921 Anayasası olağanüstü koşulların ürünü olan eksik ve yetersiz bir metindi. Bu geçiş döneminden başarıyla çıkılmasından sonra devletin temel kuruluşunu, toplumun ve bireylerin konumunu ve haklarını belirleyecek yeni bir yapılanmaya ihtiyaç vardı. İki anayasalı 1876-1921 duruma da artık bir son verilmeliydi. Böylece yeni meclis, yeni devletin yeni anayasasını yapma tarihsel göreviyle karşı karşıyaydı. 1. Hazırlanışı. İkinci BMM bir kurucu meclis değildi. Bu sıfatla seçilmiş ve toplanmış bulunmuyordu. Ama 1920'den beri BMM'nin ulusun tek ve biricik temsilcisi olduğu inancı pekişmişti. Ve olağan bir meclisin yeni bir anayasa yapabileceği konusunda kuşku yoktu. Millet adına egemenlik hakkını kullanmaya tam yetkili sayılan bu organ, yasama döneminin ikinci yılında bu hazırlığa girişti. İlk çalışmalar Kanuni Esasi Encümeni tarafından başlatıldı. Kanuni Esasi Encümeni, anayasa tasarısı hazırlanması konusunda bir öneri olmadan, kendiliğinden bir tasarı hazırlayarak Meclis Genel Kurulu'na sunmuştur. Girişimin genel kuruldan gelmemesi anayasayı hukuken sakatlayıcı bir eksiklik değildir. Zaten o tarihte anayasa yapımını düzenleyen özel kurallar yoktu. 1921 Anayasası adi yasalar gibi görüşülüp kabul edilmiş, ileriki anayasa değişiklikleri içinde özel kurallar koymamıştı. Yumuşak bir anayasa idi. 1924 Anayasası'nın görüşülmesine başlandığında da kabul edilen bir tek usul kuralı olmuştur. Meclis, anayasanın kabulü için toplantı yeter sayısı olan salt çoğunluğun 1/3'ünün kabul oyu vermesini gerekli ve yeterli saymıştır. Üye tam sayısının 1/3'ünün oyuyla kabul yolundaki öneri ise, bu oranı tutturmanın çok güç olacağı gerekçesi başta olmak üzere iltifat görmeyerek reddedilmiştir. Salt çoğunluğun 3'te 2'si şeklindeki özel nisap şartı her madde için ayrı ayrı uygulanmış, sadece anayasanın tümünün bu nisapla kabulü olarak anlaşılmamıştır. Görüşme ve kabul yeter sayıları konusunda bir yanlış anlamayı gidermek gerekir. Heyet-i Umumiye kararındaki ifadeye göre anayasanın ekseriyeti mutlakanın salt çoğunluğunun sülüsan ekseriyetiyle 3'te 2 çoğunluğuyla müzakere ve kabulü takarrur etmiştir, kararlaştırılmıştır. Bu ifade hatalıdır. Alınan kararda mutlak çoğunluğun 3'te 2'si müzakere ve kabul nisabı değil, sadece kabul yeter sayısıdır. Müzakere, görüşme yeter sayısı salt çoğunluktur. Bu husus tutanaklardan da açıkça anlaşılmaktadır. Meclis görüşmeleri salt çoğunlukla başlayacak, kabul içinse mevcudun 3'te 2'sinin oyu gerekecektir. Zaten hatalı yazıldığı anlaşılan Heyet-i Umumiye kararı metninin başlığında sadece ekseriyeti mutlakanın sülusan ekseriyetiyle kabul edilmesine ibaresi geçmekte, müzakere sözcüğü yer almamaktadır. Bu nedenle yeni anayasanın meclisteki salt çoğunluğun 3'te 2 çoğunluğuyla görüşülmesi ve kabul edilmesi üzerinde anlaşılmıştır şeklindeki ifade yerinde değildir. Encümen Mazbata Muharrerinin açıklamalarından anlaşıldığına göre taslağın oluşturulmasında 4 yıllık hızlı değişimin birikimleri esas alınmıştır. Ayrıca Fransa 1875 anayasal kanunları ile Lehistan, Polonya 1921 anayasasından yararlanılmıştır. Amaç kuvvetli bir devlet düzeni yaratmak diye ifade edilmiştir. Şu var ki bu devletin üstün ve merkezi organı olarak tasarlanan güç yürütme değil, demokratik ve temsili bir kimlik taşıyan BMM'dir. Ayrıca ileride görüleceği gibi genel kurul demokratik ve liberal dünya görüşünü son metne iyice sindirmiştir. 1924 Anayasası'nın demokratik bir rejim için yapıldığı açıktır. 2. TBMM'nin anayasa hazırlık çalışmaları sırasında 4 yıldan beri yaşanan ihtilal ilkelerini yeni anayasaya aktarmak konusunda çok kararlı olduğu görülmektedir. İhtilal ilkeleri deyimi üyelerce sık sık kullanılmıştır. Bundan da anlaşılan her şeyden önce milli egemenlik kavramıdır. Kuvvetler Birliği ya da meclisin hakları ve üstünlüğü savunulurken bu ilkeye dayanılmıştır. Mebus ve Cumhurbaşkanı yemin metinlerine kayıtsız şartsız millet hakimiyetine bağlılık ibaresinin eklenmesi bunun bir başka örneğidir. Yasama dokunulmazlığını sağlam güvencelere bağlamak için yapılan uzun görüşmelerde savunulan tezler de milli egemenlik anlayışıyla beslenmiştir. Nihayet Cumhurbaşkanı'na komisyon tasarısında tanınan ve meclis aleyhine anlamlar taşıyan yetkilerin fesi, geciktirici veto ve benzerleri reddinde dayanılan teorik temel bu olmuştur. Anayasa hazırlığı sırasında ortaya sürülen ama kabul görmeyen iki önemli öneri olmuştur. Bunlardan biri çift meclis sistemi, öbürü de Cumhurbaşkanlığı'nın güçlendirilmesi ile ilgilidir. Çift meclis sistemine geçilmesi isteği ilkin iki mebustan gelmiş, ancak encümende çoğunluk sağlayamadığından tasarıya girememiştir. Genel kurulda da bu yöndeki öneriler kabul görmemiştir. Kuvvetler Birliği, meclis üstünlüğü, meclis hükümeti, radikal ve çabuk karar alabilme isteği gibi etkenler tek meclisli yasama organı modelinin sürdürülmesinde etkili olmuştur. Kabul görmeyen ikinci önemli öneriler demeti Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin artırılması ile ilgilidir. Bunlar Cumhurbaşkanı'na özellikle meclis karşısında güçlendirme amacıyla komisyon tarafından sunulmuşlardır. Genel kurul bunları reddetmiş, yalnız bir tanesini yumuşatarak kabul etmiştir. Geri çevrilen öneriler Cumhurbaşkanı'nın meclis dışından da seçilebilmesine ve görev süresinin meclisinkinden daha uzun 7 yıl olmasına, tasarı madde 31 ve 32, Cumhurbaşkanı'nın hükümetin görüşünü aldıktan sonra gerekçeli bir işlemle meclis seçimlerinin yenilenmesine karar verebilmesine madde 25, yasaları bir kez daha görüşülmek üzere meclise geri gönderebilmesine madde 36 ilişkindir. Bu son düzenleme Cumhurbaşkanı'na bir geciktirici ya da taliki, askıya alıcı veto yetkisi vermekteydi. Onun geri gönderdiği yasaların ancak meclisin 3'te 2 çoğunluğunca yeniden kabulü halinde Cumhurbaşkanı için bir yayımlama zorunluluğu doğuyordu. Yumuşatılarak kabul gören öneri ise Cumhurbaşkanı'nın başkomutanlığı ile ilgilidir. Tasarı bütün kuvvetlerin başkumandanlığını Cumhurbaşkanı'na vermekteydi. Madde 41. Bu öneri de çok uzun tartışma ve itirazlara konu olduktan sonra Cumhurbaşkanı'nın rolü temsili ve sembolik bir düzeye doğru geri itilmiştir. Cumhurbaşkanı'na tanınmak istenen yetkilerin büyük bir tepkiyle karşılandığı görülmektedir. Özellikle fesih ve geciktirici veto konusunda üyelerin karşı çıkışları pek şiddetli olmuştur. Bunlar itirazlarını milli egemenlik ve meclisin üstünlüğü ilkelerine dayamışlardır. Yine bu üyeler Mustafa Kemal'in kişiliğine büyük saygı ve güven duyduklarını ama ortada bir ilke sorunu bulunduğunu belirtmeyi ihmal etmemişlerdir. İkinci TBMM üyelerinin hemen hepsinin adaylıklarını Mustafa Kemal'e borçlu olmalarına karşın bir diyet borcu altında ezilmemeleri dikkat çekicidir. Bu da Kurtuluş Savaşı'nda meclisin nasıl sahici ve kurumsal bir değer taşıdığını bir kez daha gösterir. 2. Esasları. 491 sayılı ve 20 Nisan 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, klasik anayasa anlayışına ve sistematiğine uygun olarak yapılandırılmıştır. Devletin kuruluşu, organları ve bunların işleyişi düzenlenmiş olduğu gibi hak ve özgürlüklerle ilgili hükümlere de yer verilmiştir. A. Genel Esaslar. Anayasa 6 fasıldan oluşur. 1. fasıl genel esaslara, ahkam-ı esasiye ayrılmıştır. İlk iki hüküm devletle ilgilidir. Genel Esaslar bölümü Türkiye Devleti bir cumhuriyettir hükmüyle başlamaktadır. Madde 1. Aslında cumhuriyet 1923 anayasa değişiklikleri sırasında bir devlet şekli olarak değil, hükümet şekli olarak formüle bağlanmıştı. Buradaki hükümet sözcüğü kabine ya da bakanlar kurulu karşılığı değildi. Geniş anlamıyla idare ya da yönetim kavramları yerine geçiyordu. 1924 Anayasası görüşmeleri sırasında bu tür formülün kullanılması ve Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir ibaresinin kabulü bir üye tarafından önerilmişse de madde komisyondan gelen yukarıki biçimiyle benimsenmiştir. Cumhuriyet ile ilgili anayasa hükmü özel korunma altına alınmış, değiştirilemeyeceği hatta değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği kabul olunmuştur. Madde 103 taksim 3. Ahkam-ı Esasiye bölümünde yer alan öbür maddelerinde madde 2, 8 değiştirilemez hükümlerden sayılması önerisi ise benimsenmemiştir. Anayasa Türkiye Devleti'nin dini, din-i İslam'dır der. Madde 2. Bu ifade devletin teokratik karakterli olduğunu göstermez. Aynı ibare KE'de vardı. Madde 11. Geleneksel ve halifeli monarşi teokratik ya da yarı teokratik karakterliydi. 1921'de TEK'de bu ifade yer almadı ama KE'nin bununla çelişmeyen hükümleri yürürlükteydi. Ahkam-ı şer'iye ve fıkhiyenin uygulatılmasını BMM'nin görevlerinden sayan TEK'nin ise madde 7 bu konuda KE ile çeliştiği söylenemezdi. Söz konusu ibare 1923 değişikliğiyle TEK'ye konmuş, şimdi de 1924 anayasasında tekrarlanmış bulunuyordu. Ancak şu önemli farkla ki artık ne saltanat ve hilafet ne de geleneksel Osmanlı monarşisi vardı. Devletin dinine ilişkin hüküm söylem olarak aynıydı ama çevresi ve içlemi değişmişti. Bu kural artık gelenekten, dinden ve monarşiden, saltanat ve hilafetten değil, anayasayı yapan siyasal ve dünyasal iradeden kaynaklanıyordu. Hatta bir sınav kağıdındaki deyimle paradoksal bir şekilde laiklik yolunda bir adımdı. Mahmut Kaçmaz, No. 786, Haziran 1994. Genel Esaslar bölümünün bundan sonraki maddeleri egemenlik hakkı, kullanılışı ve devlet organları ile ilgilidir.